Ayrım 4.
Yakup Bey sözlerine şöyle devam etti. Sağlıklı olarak gelişmiş insanın bilinci hem iç çocukla hem de iç ana baba ile tümüyle ilişki halindedir. Bu bilinç çerçevesinde iç çocuk ve iç ana baba sürekli iletişim kurarlar. Bu iletişim neşelidir, oyuncudur, gerçekçidir, güvene ve koşulsuz sevgiye dayanır. Böyle insanın yüzüne baktığınızda hemen psikolojik sağlığını görürsünüz. Işıl ışıl gözlere doğal olarak güler. Bol enerjisi vardır. Hayatta her şeyden zevk alır. Kimseyi yargılamaz. Şikayet etmez. Yaşamında ortaya çıkan zorlukları karamsarlık kaynağı yapmaz. Aksine bu zorlukları yenmesini öğrenerek daha güçlü bir insan olacağını düşünür. Öte yandan kalıplanmış insanın bilinci pek gelişmemiştir ve çoğu kere ya iç çocuğu ya da iç ana babayı baskın olarak birinci plana çıkartır ya da gerilere iter. Bu gelişmemiş bilinç düzeyinde ana baba ve iç çocuk sağlıklı bir iletişim ve ilişki halindedir. İçimizdeki çocuğun gelişimi nasıl köstekleniyor, iç çocukla iç ana baba arasındaki denge nasıl bozuluyor gibi soruları ileriki buluşmalarımızda ele alacağız. Burada belirtmek istediğim şu, iç çocuğunun gelişimi duran kişi bedenen büyümeye devam eder. Ancak psikolojik olarak özellikle duygusal yönden gelişemez. Bu nedenle iç çocuğu gelişememiş insanlara yetişkin çocuk adı verilir. Bu noktada Yakup Bey bana baktı ve yetişkin çocukların bazı tipik davranışlarının neler olduğunu merak ediyor musun diye sordu. Merak ettiğimi söyledim ve heyecanla dinlemeye devam ettim. Tipik yetişkin çocuk davranışları. Yakup Bey önündeki kağıt üzerine bir liste yaptı ve listedeki her davranışı açıklamaya başladı. Neşesiz, küskün insan. Küskünlük, neşesizlik, hiçbir şeyden zevk alamama tipik yetişkin çocuk davranışlarından biridir. Yetişkin çocuk yaşamın coşkulu bir yanını göremez. Hayat onu ezer, yaşamak onun için bir yüktür. Asık suratlı, kızgın insan. Bazı yetişkin çocuklar her şeye kızmaya hazırdır. Sağlıklı bir insanın normal konuşacağı bir konuya onlar kızar. Hemen öfkelenir. Gergin insan. Sürekli gergin, kaygılı ve tedirgindir. En basit görünen yemek hazırlanması, komşu ziyarete gitmek gibi günlük doğal olaylar bile ona gerginlik ve kaygı verir. Saldırgan insan. Yetişkin çocuğun en belirgin özelliklerinden biri saldırgan olmasıdır. Bir anlaşmazlığı sözle, konuşarak, tartışarak, diyalog yoluyla değil, saldırganlıkla çözmeye çalışır. Bu saldırı söz ve hareketlerine yansır. En sakin ortamlarda bile karşısındakileri saldırırcasına iletişim kurar. Pısırık insan, saldırgan tipin zıttıdır. Haklı olsa dahi ne sözleriyle ne de davranışlarıyla hakkını savunabilir. Sürekli alttan alır, amacı başkalarını memnun etmektir. Kendisinin ne istediği pek önemli değildir. Yakup Bey'e bir kişi hem saldırgan hem de pısırık olarak yetişebilir mi diye sordum. Bence olabilir diye cevap verdi ve şöyle devam etti. Recep enişteni düşün. Sizin sorduğunuz soruları cevap verirken sık sık karşımdakine bağlı, karşımdaki güçlü ise şöyle davranırım, karşımdaki güçsüz ise böyle davranırım demedi mi? Recep Bey hem saldırgan hem de pısırık davranabilir. Onun yapmasının imkansız olduğu şey nedir biliyor musunuz? Bilmediğimi söyledim. Recep Bey insanlara onurla eşit kişiler olarak davranmakta çok zorluk çeker. Hatta böyle davranması imkansız denecek kadar zordur. Karşısındaki kişiye göre saldırgan olur ya da alttan alır. Ama insanlara gerçekten içten saygı duymak bambaşka bir şeydir. Şimdi yetişkin çocuğun diğer davranış özelliklerini gözden geçirmeye devam edelim. Yobaz, bağnaz insan. Belirli bir düşünce ya da inanç sistemine körü körüne bağlanan ve bunun dışında hiçbir düşünceyi dinlemeyen kişidir. Yobaz hem cahil hem de okumuş olabilir. Cahil yobaz, kendi ailesinden ve çevresinden gelen inanışları hiçbir eleştiriden geçirmeden kabul eder ve başkalarına da kabul ettirmeye çalışır. Okumuş yobaz, belirli bir düşünüş biçimini ideolojiyi eleştirisiz kabul eder ve onun ötesinde hiçbir düşünceyle ilgilenmez. Bunlar tek yol. Bu noktada Yakup Bey cahil ve okumuş yobazlar arasındaki ortak yön eleştirel düşüncenin eksikliği mi diye sordum. Evet, her türlü yobazlığın temelinde eleştirel düşüncenin eksikliği yatar. Yalnız bu pasif bir eksiklik değildir. Yani bilmemenin ötesinde öğrenmemek ve düşünmemek için son derece saldırgan bir biçimde direnme vardır diyerek cevaplandırdı. Tutkunluğu olan insan. Çevremizde en sık görebileceğimiz insan türü değişik tutkunluklara, düşkünlükleri olan insanlardır. Tutkunluk iki kategoriye ayrılabilir. 1- Dış nesnesi olan ve 2- Dış nesnesi olmayan tutkunluklar. Sigara düşkünü, içki düşkünü insanların yanı sıra yiyecek düşkünü insanlar da çevremizde bol miktarda vardır. Bunlar dış nesnesi olan tutkunluklara örnektir. Sigara düşkünü günde 1-2 paket sigarayı tüketir, içki düşkünü de her akşam keyif için içer. Yiyecek düşkünü yaşamın anlamını yerken bulduğundan sürekli yer. İçki sigara düşkününden söz edilebildiği gibi esrar seks düşkünlüğünden de söz edilebilir. Bu tür tutkunlukların sigara ve içki gibi yine bir nesnesi vardır. Bu noktada sırf muziplik olsun diye sizin de ıhlamura tutkunluğunuz var değil mi diye sordum. İkimiz de güldük. Yakup Bey, eğer ıhlamursuz yapamıyorsam ve ıhlamur içmediğim zamanlar gerginleşiyor ve normal davranışlarımı sürdüremiyorsam, evet bu bir tutkunluk olur dedi ve şöyle devam etti. Bazı tutkunluklar kişiye yararlı olabilir. Amerika'da üniversitedeki çalışma arkadaşlarımdan biri her gün 8 kilometre koşma alışkanlığı edinmişti. Öğle tatilinde zamanını koşarak geçirirdi. Bazı günler toplantılar nedeniyle koşamadığı zaman akşama doğru gerginleştiğini söylerdi. O gün akşam koşması gerekirdi. Bu yararlı bir tutkunluk ama yine de bir tutkunluk. Fakat bizim burada sözünü ettiğimiz tutkunluklar kişinin hem bedensel hem de psikolojik sağlığına zararlı tutkunluklar. Bir süre sustu, ıhlamurundan bir yudum alarak ben bunsuz yaşayamam dedi ve ikimiz de güldük. Daha sonra şöyle devam etti. Dış nesnesi olmayan belirli düşüncelere, davranışlara da tutkunluk geliştirilebilir. Örneğin kim insanda mükemmeliyetçilik tutkusu vardır. Yani durum ve koşullar ne olursa olsun bu insanlar mükemmel bir sonuç almayı bekler. Recep Enişçi bence bunu örnekledim. Yakup Bey benimle hemfikir olduğunu ifade eden bir kafa işaretiyle konuşmasına devam etti. Mükemmeliyetçiliğe tutkunluk geliştiren kişiler olduğu gibi başkalarını denetlemek için eline güç geçirmeye tutkun, sürekli güç peşinde koşan kişiler de vardır. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey yine çizdiği şekli önüne koydu. Şimdiye kadar söylediklerim kişinin iç çocuğuyla iç ana baba arasındaki sağlıksız ilişkinin davranışa yansımalarıyla, sağlıklı iç çocukla sağlıklı iç ana baba birbirleriyle iletişim kurdukları zaman birbirlerini tamamlarlar ve daha dengeli bir davranış ortaya çıkar. Bu dediğimi iyi anlayabilmek için iç çocuğun ve iç ana babanın özelliklerine bir göz atalım diyerek iç çocuk ve iç ana baba başlıkları arasında özellikler yazmaya başladı. Temel özellikler. İç çocuk duygusaldır. Kişinin yaşam enerjisi iç çocuktadır. Buna karşılık iç ana baba mantıksaldır. İç çocuk duygularıyla tepkiye yönelirken iç ana baba zihniyle tepkiye yönelir. Yakup Bey'den bir örnek vermesini istedim. Aramızdaki konuşma şöyle gelişti. Yakup Bey, sizin bilgisayarınız var mı? Timur, hayır yok. Yakup Bey, almak ister misiniz? Timur, evet isterim ama sözümü bitirmeme izin vermeden konuşmaya başladım. Yakup Bey, İşte burada evet isterim diyen yönünüz iç çocuğunuz. Heyecanlı, hayal eder, sınır tanımadan bilgisayarı almak ve hemen kullanmaya başlamak ister. İçinizde bir de ama diyen yönünüz var. İşte bu yönünüz iç ana babanızdan kaynaklanıyor. Timur, sizce benim iç dünyam dengeli mi Yakup Bey? Yakup Bey, bu vermiş olduğunuz örnekte dengeli gözüküyor. Özellikleri gözden geçirmeye devam edersek iç çocuk bireycidir. Yani sadece kendini düşünür. Sadece kendinizi düşünseniz bilgisayar alır mıydınız? Timur, sanırım alırdım. Ama başka sorumluluklarım var. Tüm paramı bilgisayara ayıramam. Yakup Bey, şimdi iç ana babanız konuşuyor. Sosyal sorumlulukların bilincinde olan odur. İçinizdeki çocuk hayalcidir. Gerçi hayal kurmanın yaşamımızda bizim sandığımızdan çok daha önemli yeri vardır. İnsanın tüm yenilikleri iç çocuğun hayalleriyle başlar. İç ana baba bu hayalleri gerçekçi bir zemin üzerinde değerlendirir. Hayalcilik iç çocuğun, gerçekçilik iç ana babanın özelliğidir. Beraberce sağlıklı bir davranış ortaya çıkar. Yakup Bey daha sonra iç çocuğun deneyimsiz olduğunu, buna karşılık iç ana babanın deneyimli olduğunu belirtti. Bunun üzerine kendisine sordum. Timur, deneyimsiz ve saf olmanın insana faydası var mı? Saflık zayıflık değil mi? Yakup Bey, ben kendi saf yönümü kaybetmek istemem. Sevdiğim dostlarım arasında en çok özlediğim insanlardan biri saflığını kaybetmemiş bir insandır. Kendisi elektrik fakültesinde profesördür. Dünyaya bakışında, olaylara gösterdiği merakta, cıvıl cıvıl sağlıklı bir çocuğun merakı, saflığı vardır. Onun yanında kendimi yenilenmiş hissederim. Onun görüşü beni ta derinden dinlendirir. Timur, galiba ben de öyleyim. Özellikle evleneceğim kişide bu saflığı ararım. Nesrin'le evlenmeyişime sevinmemin nedenlerinden biri de bu. Nesrin'in saflığı yoktu. Her şey ölçülü biçili, hesaplı kitaplıydı. Ne sıkıcı bir hayat olurdu. Yakup Bey, Gerçekten de öyle. İç çocuk saflığının yanı sıra oyuncudur, şakacıdır, şevklidir, heyecanlıdır, cıvıl cıvıl enerji doludur. Bu özellikleri Nesrin'de görmüş müydünüz? Tibur: Hayır, görmemiştim. Ama yukarıda saydığınız iç çocuk özelliklerini Nesrin de ben de görmedi. Yakup Bey: Bunun farkında olmanızı sevindim. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek gerekir. Timur: İç çocuğun yaşamımızdaki önemini şimdi daha iyi anlıyorum. Bir yandan cıvıl cıvıl enerji dolu iç çocuğu olan ama aynı zamanda ciddi olmasını bilen, sırasında durgun, ağırbaşlı iç ana babası olan bir insanla beraber olabilmek çok zevkli olsa gerek. Yakup Bey: Evlenmeyi düşündüğünüz zaman bunları unutmayın. İç çocuğu gerçekten sağlıklı ve iç ana baba ile dengeli ilişki içinde olan gelişmiş bir insanla evlenebilmek kişinin büyük başarılarından biridir. Yakup Bey bir süre sustuktan sonra konuya dönerek şöyle konuştu. Şunu da unutmayın. İç çocuk sürece yöneliktir. İç ana baba sonuca. Timur: Recep enişte çocuklarının her dersten en yüksek notları almasını istiyordu. Bu sonuca yönelik bir tutum değil mi? Yakup Bey: Evet, Recep Bey'in iç çocuğu çok zayıf, güçsüz. İçinde sadece iç ana babanın hakimiyeti var. Bir dengesizlik var. Zamanla bunu daha iyi göreceksiniz. Bu nedenle çocuklar ne kadar çalışırsa çalışsın, bu sürece önem vermiyor. Önem verdiği sonuç yani aldıkları not. Böylece çocukların gelişimi yönünde çok sağlıksız bir ortam yaratmış oluyor. Timur: Recep Bey için başkasının ne diyeceği önemli. Yakup Bey: İç ana baba için sosyal yaşam ön planda olduğundan başkalarının ne diyeceği çok önemlidir. İç çocuk ise yaptığı faaliyetten alacağı coşkuya, hazla önem verir. İç çocuğu baskı altına alınmış insanların sürekli hüzünlü, asık suratlı, gergin olmalarının nedenlerinden biri budur. Dış dünyanın içerikleşmesi. Yakup Bey yeni gelen ıhlamurundan birkaç yudum aldıktan sonra, ister sağlıklı ister sağlıksız olsun her insanın bir iç diyaloğu vardır diye sözüne devam etti. Sağlıklı psikolojik yaşamı olan insanlarda her iki taraf birbirini tanır, sınırlarını bilir ve diğerine saygılıdır. İç diyalog çocuk büyürken onun çevresinde yer alan dış konuşmanın zamanla işleşmiş halidir. Aynen dış dünyada olduğu gibi iç çocuğun ve iç ana babanın da kendilerine özgü bir üslubu ve iletişim tarzı vardır. İç diyalog derindir. Fakat her yerde ve her zaman devam eder. Kişinin kendi iç diyaloğunun farkına varabilmesi için çok bilinçli olarak gözlemleme yapması gerekir. Çünkü belli belirsiz bir enerji düzeyinde yer alır. Yakup Bey, Recep eniştenin ve Hatice teyzenin iç diyaloglarının farkında olduğunu sanmadığımı söyledim. Yakup Bey, Hatice Hanım belli belirsiz bir farkında oluşa sahipmiş gibi gözüküyor ama yanılabilirim diye cevap verdi. Şöyle devam etti. Kişi normal bir çocukluk devresi geçirerek sağlıklı bir aile yaşamı içinde büyümüşse içindeki ana babayı ve iç çocuğu duyar ve arasında bir denge kurar. Sağlıklı bir aile ortamında içinde büyümeyen kişinin iç ana baba ve iç çocuğu arasında bir denge yoktur. Kişiliğinde ya iç ana baba ya da gelişmesi durmuş, normal dışı bir iç çocuk baskın rol oynar. Recep Bey'in ve Hatice Hanım'ın sizin ve benim anladığım türde sağlıklı bir gelişim ortamından geldiğini herhalde söyleyemeyiz. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey sözüne şöyle devam etti. İçindeki çocuğu sağlıklı geliştirebilmiş bireylerin kişiliği gerçektir. Çünkü bu kişilik bireyin kendine özgü düşünce, duygu ve davranışını belirtir. Bu bireylerin içlerindeki çocukla ilişkileri kuvvetlidir. Her an iç çocukla iletişim halindedirler. İç çocuğu horlama, aşağı görme, değersiz bulma yoktur. Her şey dönüp dolaşıp çocuğun içinde yetiştiği ailede düğümleniyor diyerek Yakup Bey sandalyesinde geriye yaslandı. Bir süre sessiz kaldı. Daha sonra aile içindeki etkileşim türlerini ele alalım. Önümüzdeki buluşmayı ona ayıralım. Ne dersiniz diyerek benim fikrimi sordu. Herhangi bir hazırlık yapmam gerekir mi diye sordum. Hayır, bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Sadece içinde bulunduğunuz aile içindeki etkileşimleri gözlemleyin. Bu gözlemlemeleri burada ele alırız dedi. Bir hafta sonra buluşmak üzere oradan ayrıldım. 6. Ayla'nın gözyaşları. Yakup Bey ile Perşembe günü buluştuktan sonra o akşam aldığım notları temize çektim. Ayla akşam yemeğinden önce annesiyle konuşmuş, okuldan sonra arkadaşlarıyla beraber sinemaya gitmek istediğini söylemiş. Annesi, babana soralım, o izin verirse gidersin demiş. Yemekte Hatice teyze, Ayla yarın okuldan sonra arkadaşlarıyla sinemaya gitmek istiyor. Ne dersin diye kocasına sordu. Ayla'nın yüzünden gerginlik, umutsuzluk ve kaygı okunuyordu. Recep enişte kızgın bir tavırla hangi filme diye sordu. Ayla henüz karar vermedik, yarın arkadaşlarla kararlaştıracağız diye cevapladı. Aralarında şöyle bir konuşma geçti. Recep enişte, Arkadaşların kim? Ayla, okuldan arkadaşlar.
Recep, kim onlar?
Ayla, Zeynep, Ayten, Nusret, Deniz, Hülya. Sınıf arkadaşlarım.
Recep enişte, bu Zeynep Haluk Bey'in kızı Zeynep değil mi?
Ayla, evet. Recep enişte, Zeynep ve Nusret hep bir aradaymış. Haluk Bey iyi çocuk yetiştirmesini bilmiyor. Kızını çok başıboş bırakıyor. Zeynep'le seni bir yere göndermem.
Ayla, sadece Zeynep yok ki, başka arkadaşlar da var.
Recep, olsun, onun arkadaşları da kendine benzer. Bir daha konuşmayacaksın onlarla.
Ayla, onlar benim arkadaşım. Onlarla konuşmazsam hiç arkadaşım kalmaz.
Recep enişte, kendine yeni arkadaşlar bul.
Ayla ağlamakta olmuştu. Sinemaya gitmeye izin verilmediği gibi arkadaşlarıyla buluşmasına da izin verilmiyordu.
Ayla, ne zaman bir arkadaşım olsa mutlaka bir kusur buluyorsunuz.
Recep enişte, doğru dürüst arkadaş bulursan kusur bulmayız.
Ayla, bütün arkadaşlarım sinemaya gidiyorlar, konserlere gidiyorlar, ben bir yere gidemiyorum.
Recep enişte, kız kısmının sinemaya konsere gitmesine gerek yok. Evde otur derslerine çalış. İleride evlenince kocanla beraber sinemaya da gidersin, konsere de.
Ayla, sanki sen annemi sinemaya konsere götürüyorsun.
Hatice teyze kendini söz konusu edilmesinden birden çok rahatsız olmuş durumda hemen söze karıştı.
Hatice teyze, benim sinema konser falan istediğim yok kızım. İşte televizyon var, sineması da var, konseri de.
Recep enişte, yarın okuldan sonra eve geleceksin. O arkadaşlarınla bir yere gitmeni istemiyorum.
Ayla, ama baba.
Recep enişte, aması maması yok. Eğer sözümü dinlemezsen senin ayaklarını kırarım.
Ayla ağlayarak masadan kalkmak istedi.
Recep enişte, otur kız oturduğun yerde, yemeğini bitirmeden hiçbir yere gidemezsin diyerek onu zorla yerine oturttu.
Ayla gözlerinden iplik gibi gözyaşları süzülerek masada oturdu. Ağzındaki lokmaları yutmakta zorluk çektiği belliydi.
İçim burkuldu. Yemeğimi bitirir bitirmez odama gittim. Ertesi gün Ayla okuldan geç geldi. Annesi, nerelerde kaldın, baban duyarsa seni öldürür diye kızını karşıladı.
Ayla, öldürürse öldürsün, zaten ben yaşamıyorum ki diye cevapladı ve odasına gitti. Güm diye kapısını kapadı.
Bir süre sonra Ayla benim odama geldi. Timur abi seninle konuşmak istiyorum diye sandalyeye oturdu. Aramızda şöyle bir konuşma geçti.
Ayla, ben bu evden kaçacağım.
Timur, içimi bir korku kapladı. Kızın içinde bulunduğu ruh halini anlıyordum. Durum benim sandığımdan da tehlikeliymiş diye düşündüm. İkinci duygum Ayla'ya acıma duygusu oldu. Gençliğinin en güzel yıllarını cehennemde geçiriyordu sanki. Elimden geldiğince bilinçli olmaya karar verdim. Yakup Bey'in tavrı içinde onu dinleyecektim.
Bunaldım bu evden diyorsun.
Ayla, evet bunaldım. Babamın bana hiç güveni yok. Her davranışım denetleniyor. Liseyi bitirdikten sonra belki üniversiteye bile göndermeyecek. Belki görücü usulü evlendirecek. Sanki ben insan değilim de evin bir malıyım.
Timur, kişi olarak sana saygı gösterilmiyor.
Ayla, hayır, ne saygı gösteriliyor ne de beni anlamak istiyorlar. Kaçmaya karar verdim.
Timur, nereye kaçacaksın?
Ayla, arkadaşım Hülya gel bizde kal diyor.
Timur, Hülya annesi ve babasıyla konuşmuş mu?
Ayla, bilmem, herhalde konuşmuştur.
Timur,
Aylacığım, neler hissettiğini biliyorum. Anne ve babanın sadece seninle değil, Erol'la'nın ilişkileri de beni gerçekten üzüyor. Bu konuda çok saygı duyduğum biriyle konuşuyorum, hatta bu konuda kitap yazmaya karar verdim.
Ayla, yazdığın kitabı ben de okuyabilir miyim?
Timur, okumanı çok isterim. Yalnız kitabın yazılabilmesi ve senin de bu kitabı okuyabilmen için bu aile içinde kalman gerekiyor.
Ayla, niçin?
Timur, kitabı sizlerin etkileşimi üzerine yazıyorum. Sen gidersen ailenin etkileşiminde büyük bir gedik açılacak.
Ayla, sen kitap yazacaksın diye ben bu cehennemde mi kalayım?
Timur, Aylacığım, senin bu evden kaçmanın sana daha yararlı olduğunu düşünsem, elimden geldiğince kaçmana yardımcı olmaya çalışırım. Ama buna inanmıyorum. Her şeyden önce işin içine bazı yasal sorunlar giriyor.
Ayla, hangi yasal sorunlar giriyor?
Timur, sen 18 yaşını dolduruncaya kadar kendi yaşamın üzerinde bağımsız karar veremezsin. Annen ve baban senin yasal gardiyanın. Sen Hülya'lara kaçarsan Recep enişte Hülya'nın anıtını babasını mahkemeye verebilir. Ayrıca işin parasal yönü de var. Hülya'nın annesi babası ne kadar süre senin masraflarını karşılayacaklar? Sana bir teklifim var.
Ayla,
ne? Timur, biliyorsun ben bir kitap yazdım. Bu kitapta düşünme ve eleştirel düşünme konularını örnekleriyle anlattım. Bu konuları dikkatle oku, içinde bulduğun duruma uygula. Bu konuda konuşalım. Ne dersin? Ayla, kitap okumak benim sorunumu çözer mi? Burası bana cehennem azabı veriyor. Timur, aslında o kitabın tümünü okumanı isterim. Kendini, sorununu anlaman bakımından sana çok yardımcı olacak. Ayla, peki okuyayım. Timur, akıllı bir karar verdin. Benimle konuştuğun için memnun oldum. Ben senin arkadaşınım. Bana içini açabilirsin Ayla. Ayla, teşekkür ederim Timur abi. Sen de olmasan bu evde konuşacak kimse yok. Seninle konuştuğumu bilse babam buna da izin vermez. O kitap sende var mı? Kitabı kendisine verdim, teşekkür etti, içim rahatladı. İç burukluğu içinde bir süre oturdum, düşündüm. Daha sonra aile ile olan etkileşimimi yazmaya başladım. 7. Aile sistemi. Perşembe günü Yakup Bey ile buluştuğumda aile ile olan etkileşimimi kendisine anlattım. Yakup Bey gerçekten hüzün verici bir durum. Umarım okuduğu kitap Ayla'ya kendi aile sisteminin üzerine çıkma olanağı verir dedi. Bir süre sessiz kalıp ıhlamurlarımızı yudumladıktan sonra bugün aile sisteminden söz edeceğim dedi. Sistem kelimesini bu bağlam içinde kullanışını pek anlayamamıştım. Timur, aile sistemi sözü bana biraz tuhaf geliyor. Bir ülkenin sağlık sisteminden, bir bilgisayarın sisteminden söz edildiğini duydum ama aile sistemi dendiğini hiç duymadım. Yakup Bey, sistem bir işlevi gerçekleştirmek için bir araya getirilmiş olan parçaların oluşturduğu bütündür. Parçaların nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu sistemin kuralları belirler. Bir ülkenin sağlık sistemi denildiğinde doktor, hastane, hasta, ilaç, hasta bakımı gibi sağlıkla ilgili birimleri birbirleriyle ilişki içine sokan ve bu ilişkileri düzenleyen kurallar, kanunlar, yönetmelikler gibi konular akla gelir. Aile sistemi denildiğinde ailede bulunan anne, baba, çocuklar, varsa büyük baba, büyük anne gibi kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen kuralların tümü anlaşılır. Timur, aile sistemi kavramını vurgulamanızın amacı ne? Yani neden bugün aileden söz edeceğiz demiyorsunuz da aile sisteminden söz edeceğiz diyorsunuz? Yakup Bey, sistem kavramı önemli de onun için. Sistem olarak anlaşılınca aile içindeki herkesin sürekli birbirini etkilemekte olduğunu peşinen kabul etmiş oluruz. Böyle bir anlayış içinde ailedeki herhangi birinin davranışını anlayabilmek için o kişinin aile sistemi içinde yer aldığı pozisyona bakmamız gerektiğini anlarız. Timur, bir örnek verebilir misiniz? Yakup Bey, Ayla'nın davranışını anlayabilmek için aile içinde onun nasıl bir yerde bulunduğunu, diğerleriyle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu anlamamız gerekir. Örneğin Ayla evden kaçmak istediği için onu psikoterapiye soktuğumuzu düşünün. Eğer psikoterapist sadece Ayla ile ilgilenir ve Ayla'daki davranış bozukluğunu düzeltmek gibi bir tavır takınırsa o zaman Ayla'yı çevresinden soyutlamış olarak ele almış olur. Aile sistemi kavramını bilen bir psikoterapist Ayla'yı diğerleriyle ilişki içinde ele alması gerektiğini bilir. Timur, aile sistemi denince bunun doğal sonucu olarak aile kurallarından söz etmek gerekiyor herhalde. Yakup Bey, evet, sistemi nasıl tanımlamıştık? Sistem bir dizi birim arasındaki ilişkileri düzenleyen kuralların tümüdür demiştik. Doğal olarak aile sistemini oluşturan kurallardan söz etmemiz gerekir. Her ailede ya açıktan açığa konuşulabilen ya da açıkça konuşulamayan ama herkesin uyması gereken kurallar vardır. Aile ne kadar sağlıksız ise kuralları o kadar gizlidir, örtüktür ve bilinçaltına itilmiştir. Fakat açık ya da örtük mutlaka kurallar vardır. Kuralsız aile yoktur. Örneğin evde bulaşığı kim yıkar?